Ayrım 57, sayfa 568. London macerası sırasında karargahımızın ve ordumuzun nasıl bir karmaşa ve panik içine düştüğünü, efendim üzüntüyle de olsa hatırlayacaklardır, dedi onbaşı. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorundaydı. Eğer Wyndham, Lumley ve Galway'in alayları, Hugh Wyndham, ölüm 1708, 1692'de albay olmuştu. Richard Lumley, ölüm 1721, 1. Scarborough Earl'ü Flanders'da önce binbaşı 1692, daha sonra yarbay 1694 olarak çarpışmıştı. Henry de Mos de Ravigny, 1648-1720, Galway Baronu, London'de İngiliz ve Huguenot süvarilerinin kumandanı olarak çarpışmış, 3. William'ın geri çekilmesini engellemek için büyük bir cesaret göstermişti. Nears Peken Köprüsü'ndeki ricatı perdelemeselerdi, kralın kendisi bile zor kazanırdı savaşı. Her bir yandan zatalilerinin de çok iyi bildikleri gibi öylesine sıkıştırılmıştı ki, yiğit ölümlü diye haykırdı amcam Toby coşarak. Şimdi her şey kaybedildikten sonra onun sol cenahta bana doğru at sürdüğünü görür gibi oluyorum. Onbaşı geri kalan İngiliz atlarını sağ cenahı birlikte savunmak ve eğer hala mümkünse Lüksemburg'un François Henri de Montmorency Bouteville, Lüksemburg Dükü, 1628-95, Fransız generali, Yüce İttifak Savaşı'nın önde gelen komutanlarından. Başından zafer tacını çekip alabilmek için onu boyun bağı çözülmüş zavallı Galway'in alayını yüreklendirmek umuduyla debelenirken görür gibiyim. Safların önüne geçmiş at koşturuyor. Sonra geri dönüp Conti'ye, François-Louis de Bourbon, Conti Prensi, 1664-1709, Büyük İttifak Savaşı'nda çarpışmıştı. Saldırıyor, aslanlar gibi. Evet, aslanlar gibi diye haykırdı amcam, tacı hak etmişti. Bir hırsızın idam ipini hak ettiği kadar diye bağırdı Trim. Amcam Toby, onbaşının sadakat duygusunu bilirdi. Yoksa bu benzetme hiç de uygun değildi. Onbaşının kendisi de neden böyle bir benzetme yaptığını çıkaramadı. Herhalde söylerken bir şeyler düşünmüş olmalıydı ama hatırlayamadı. Hikayesine devam etmek dışında yapabileceği bir şey yoktu. Yaralıların sayısı çok fazlaydı ve herkes kendi canının derdine düşmüştü. Gene de Thomas Talmash ya da Ptolemach, 1651 soru işareti, tire 1694. London'de merkezi kumanda eden binbaşı daha sonra piyadelerin ricadını düzenlemişti, dedi amcam Toby. Büyük bir basiret göstererek piyadeyi savaş alanından geri çekmeyi başardı. Ama ben orada kalmıştım, dedi onbaşı. Evet öyle, zavallı onbaşı, dedi amcam Toby. Ertesi gün öğlene kadar da, diye sözünü sürdürdü onbaşı, beni gelip toplayan olmadı. Sonra bizi 13-14 kişilik bir arabaya koyup hastaneye götürdüler. Bedenin hiçbir yerindeki yara, izninizle efendim, dizdeki yara kadar dayanılmaz bir acı vermiyor insana. Kasıktaki dışında, dedi amcam Toby. İzninizle efendim, diye yanıtladı onbaşı, bence dizdeki yaralar çok daha ciddi. Oradaki bağları ve her neyse adları, bütün onları düşünürseniz. İşte tam bu nedenle, dedi amcam Toby, kasık çok daha duyarlıdır. Çünkü kasıkta sadece bağlar ve adları her neyse, ben de bilmiyorum, onlar yok. Ayrıca bütün bu konuşmayı çardağından dinleyen Bayan Wadman nefesini tuttu, başlığının bağcığını çözdü ve bir ayağı üzerine dikildi, alesta durdu. Amcam Toby ile Trim'in sürdürdükleri konuşma aynı dostane ve heyecanlı minval üzere bir süre daha devam etti. Sonra Trim, efendisinin acılarından ötürü nice gözyaşları döktüğünü, oysa kendisinin çektiği acıları hiç dile getirmediğini anımsadığından tam vazgeçecekti ki amcam Toby izin vermedi. "Bu senin Ali Cenap oluşundan başka bir şeyi ispatlamaz ki Trim," dedi amcam. Böylelikle de kasıktaki bir yaranın acısı ceteris paribus, diğer koşulların eşit olması halinde, dizdeki bir yaranın acısından daha mı dayanılmazdır yoksa? Dizdeki bir yaranın acısı kasıktaki yaranın acısından daha dayanılmaz değil midir sorunu bugüne dek çözümlenemedi. 20. bölüm. Dizimdeki sancı zaten fazlasıyla acı vermekteydi diye sözünü sürdürdü onbaşı. Ama arabanın içindeki durum ve köstebek yuvasına dönmüş yolların neden olduğu sarsıntı yüzünden duyduğum acı ölüm kadar kötüydü. Kan kaybetmekteydim. Bakıma ihtiyacım vardı. Ateşim yükselmeye başlamıştı. Zavallı adam dedi amcam Toby. Bütün bunlar izninizle efendim dayanılır şeyler değildi. Arabamız kafilenin en sonundaki arabaydı. Bir köylünün evinde mola verip de beni içeri aldıklarında çektiğim acıları genç bir kadına anlattım. Genç kadın cebinden yatıştırıcı bir ilaç çıkardı, onu bir şekerin üzerine serpti ve beni yatıştırdığını fark edince ikinci ve üçüncü kez verdi. İşte ona orada, izninizle efendim, çektiğim ıstırabı anlatmakta, benim için nedenli dayanılmaz olduğunu söylemekte, odanın bir köşesinde duran yatağa bakıp keşke yatsam da hiç kalkmasam, ölsem demekteydim ki genç kadın yatağa gidebilmem için bana yardım etmeye davrandı. Kolları arasında bayılıp kalıvermişim. Ne de iyi yürekli kadınmış. Birazdan dinleyeceksiniz efendim dedi onbaşı gözyaşlarını silerek. Ben aşkın neşeli bir şey olduğunu sanırdım dedi amcam Toby. Dünyadaki en ciddi iştir bazen izninizle efendim. Genç kadının ısrarı üzerine diye sözünü sürdürdü onbaşı, yaralı askerleri taşıyan araba köyden bensiz ayrıldı. Genç kadın eğer arabaya yeniden bindirebilsem yolda öleceğim konusunda onları ikna etmeyi başarmıştı. Böylece ayıldığımda kendimi ıssız bir köy evinde yaşlı köylü, karısı ve genç kadın dışında yapayalnız buldum. Beni odanın köşesindeki yatağa yatırmışlardı. Yaralı bacağım bir iskemleye uzatılmıştı. Genç kadın bir eliyle ucu sirkeye batırılmış bir mendili burnuma tutmakta, öteki eliyle şakaklarımı ovmaktaydı. Onu önce köylünün kızı sandım çünkü bir han değildi burası ve ona zavallı kardeşim Tom'un bana Lisbon'a gitmeden önce tam burada Trim gözyaşlarını sildi bir neferle yolladı içinde 18 florin olan keseyi vermek istedim. Size bu acıklı hikayeyi hiç anlatmamıştım efendim dedi Trim ve gözyaşlarını üçüncü kez sildi. Genç kadın yaşlı adamı ve karısını odaya çağırdı. Benim hastaneye gidebilecek hale gelinceye dek yatak ve diğer ufak tefek ihtiyaçlarımı karşılayabileceğimi kanıtlamak için onlara parayı gösterdi. Bakın dedi kesenin ağzını yeniden düğümleyerek ben sizin bankanız olacağım ama bankanız olmanın ötesinde çünkü bu farklı bir görev hasta bakıcınız olacağım. Bunları söyleyiş tarzından ve şimdi daha dikkatle incelediğim giysilerinden genç kadının köylünün kızı olamayacağı sonucunu çıkardım. Ayak parmaklarına dek siyahlar içindeydi. Saçlarına alnının yarısını örten keten bir çevre dolamıştı. Hani o siz efendimin çok iyi bildikleri gibi Flanders'da sokağa koyverdikleri pek çok rahibeden biriydi genç kadın. İzninizle efendim, tarifine bakılırsa... Trim dedi amcam Toby. Sanırım İspanyol Hollandası dışında Amsterdam hariç pek rastlanılmayan genç beguinlerden biri olmalı. Bunlar rahibelerden farklıdır. Evlenmek istedikleri takdirde manastırdan ayrılabilir, profesyonel olarak hastaları ziyaret edip onların bakımını üstlenebilirler. Ama bence bunu bir meslek olarak değil, iyi yürekli oldukları için yapıyorlar. Sık sık bana derdi ki dedi Trim, İsa Efendimiz'e olan aşkından ötürü yapıyormuş. Bu hoşuma gitmiyordu. Kanımca Trim, her ikimiz de yanılıyoruz dedi amcam Toby. Bu akşam abim Şendi'ye gittiğimizde Bay Yorick'e sorarız. Bana hatırlat diye ekledi amcam Toby. Genç Beguine bana hasta bakıcım olacağını söyler söylemez diye sözünü sürdürdü onbaşı, bir şeyler hazırlamaya başlamıştı bile ve kısa bir süre sonra, oysa bana çok uzun süre gibi gelmişti, elinde fanila kumaşından sargılar vesaire vesaire ile geri geldi, dizimi yeniden hayata döndürmek için en az 2 saat uğraştıktan ve bana bir kap yağsız un çorbası içirdikten sonra, İyi geceler dileyerek ertesi sabah erkenden geleceğini söyledi ve gitti. Benim için diledikleri izninizle efendim ne yazık ki gerçekleşmedi. O gece ateşim çıktı. Genç kadının hayali gözümün önünden gitmiyordu. Dünya sürekli ikiye yarılıyordu. Yarısını ona vermek istiyordum, sürekli kendimi kahrediyordum. Onunla paylaşabileceğim bir sırt çantasıyla 18 florinden başka bir şeyim yok diye bütün gece boyunca güzel Beguin'i bir melek gibi başucumda beklediğini, perdeyi geri çektiği, bana yatıştırıcılar verdiğini görmekte olduğum rüyadan onun söz vermiş olduğu saatte geri gelişiyle uyandım. Ve her şey gerçeğe döndü. Aslında hemen her an benimleydi ve hayata onun ellerinde geri dönmeye o denli alışmıştım ki ne zaman odadan dışarı çıksa yüreğim kanar, rengim solardı ama gene de diye sözünü sürdürdü onbaşı, dünyada düşünülebilecek en garip düşüncelerden birini öne sürerek aşk değildi. Zira benimle her an birlikte olduğu 3 hafta boyunca dizimi eliyle gece gündüz demeden sıcak pansumanlarla ovup iyileştirirken, açıkça ifade edebilirim ki izninizle efendim, bir kez olsun madı. Bu çok garip Trim dedi amcam tabii. Bence de dedi bayan Vatman. Evet, bir kez bile olmadı dedi onbaşı. 21. bölüm. Ama bunda şaşılacak bir şey yok diye sözünü sürdürdü onbaşı. Amcamın derin düşüncelere daldığını görünce, çünkü aşk izninizle efendim tıpkı savaş gibidir. Bir asker son cumartesi gecesi de dahil olmak üzere 3 haftayı kazasız belasız atlatmış olsa da pazar sabahı kalbinden vurulabilir. Bu hikayede de öyle oldu. Ama izninizle efendim küçük bir farkla. Pazar sabahı değil, öğleden sonra ona birdenbire dehşetli bir siseria şiddetle ile aşık oldum. İçimde izninizle efendim bir bomba gibi patladı. Tanrı yardımcın olsun diyecek zamanım bile olmadı. Kanımca Trim dedi amcam Toby, insan böyle aniden aşık olamaz. Olur efendim izninizle, eğer böyle bir niyeti varsa diye yanıtladı Trim. Lütfen dedi amcam Toby, beni bunun nasıl olduğu konusunda iyice aydınlatır mısın? Büyük bir zevkle dedi onbaşı ve eğilerek selamladı amcamı. 22. bölüm. Bütün bu süre zarfında diye sözünü sürdürdü onbaşı, aşık olmaktan yakayı kurtarmıştım ve eğer kader yazımı farklı yazmış olsaydı bölümün sonuna varacaktım ama kadere karşı durulmaz. Bir pazar günüydü, öğleden sonra efendime arz etmiştim. Yaşlı adam ve karısı dışarı çıkmışlardı. Evin çevresine tam bir gece yarısı sessizliği çökmüştü. Bahçede bir ördek veya ördek yavrusu bile yoktu. Ve güzel Beguin'e beni görmeye geldi. Yaram yavaş yavaş da olsa iyileşmekteydi. Şiş inmişti ama dizimin hem üstünde hem de altında dayanılmaz bir kaşıntı vardı. Bütün gece boyunca gözümü kırpmamıştım. İzin verin bir bakayım dedi Beguin'e, yere diz çöküp elini dizimin altına destek yaparak. Biraz ovulması gerekiyor, hepsi o kadar dedi. Ve dizimi yatak çarşaflarıyla örterek sağ elinin işaret parmağıyla bir aşağı bir yukarı ovmaya koyuldu. 5-6 dakika sonra ikinci parmağını da hisseder gibi oldum. Başlangıçta ötekinin yanında öyle duruyor gibiydi ve uzunca süre ovmaya devam etti. İşte o zaman birden aşık olmam gerekir diye düşündüm. Eli ne kadar da beyaz dedim ve yüzüm kızardı. Ömrüm boyunca izninizle efendim bu kadar beyaz bir el göremem. Orada asla dedi amcam Toby. Onbaşı için bu her ne kadar acı verici bir açıklama olsa da elinde olmayarak gülümsedi. Genç Beguin'e diye sözünü sürdürdü onbaşı, bana yararlı olduğunu fark ettiğinden iki parmakla olmayı bir süre daha sürdürdükten sonra 3 parmağa geçti ve biraz sonra 4.süyle ve sonunda elinin tümüyle işe girişti. İzninizle efendim, eller konusunda tek bir söz daha etmeyeceğim ama inanın ipekten de yumuşaktı. Lütfen Trim, dilediğince söz edebilirsin ellerden dedi amcam Toby. Hikayeni daha da keyifle dinlerim. Onbaşı efendisine iştenlikle teşekkür etti ama Begüne'nin eli konusunda daha önce söylediklerini ekleyeceği bir şey yoktu. O yüzden elin temasının yarattığı etkileri anlatmaya koyuldu. Güzel Beguin'e dedi onbaşı, elinin her bir yanıyla dizimin altına ovmayı sürdürdü, bu şevk onu yoracak diye korkmaya başladım. Daha binlerce kez yapabilirim dedi, İsa aşkına. Bunu söylerken elini sargının üzerinden geçirip dizimin üst tarafına ulaşmıştı, orası da ağrıyordu ve orayı dovdu. İşte o zaman aşık olmaya başladığımı fark ettim. O ovdukça elinin altında, izninizle efendim, bu duygunun bütün bedenime dağıldığını duydum. O ovdukça ve her bir seferinde uzattıkça uvuşlarını, damarlarımdaki kan daha da alevlendi. Ve sonunda daha da uzun süren 3-5 ovuştan sonra dayanamadım, arzum dayanılır gibi değildi, elini tutuverdim. Ve sonra da dudaklarına götürüp dedi amcam Toby, bir tirat arttırdın Trim. Onbaşının aşkının amcam Toby'nin izah ettiği biçimde bitip bitmediği önemli değil. Önemli olan bu hikayenin özünün dünyanın başlangıcından bu yana yazılmış tüm aşk hikayelerini içeriyor olmasıdır. 23. Bölüm. Onbaşı aşk hikayesini anlatmayı bitirir bitirmez, daha doğrusu hikaye amcam Toby tarafından bitirilir bitirilmez, Bayan Batman sessizce çardağından çıktı, başlığını yeniden düğümledi, hasır kapıdan geçti ve yavaş yavaş amcam Toby'nin nöbetçi kulübesine doğru ilerledi. Trim'in anlattıklarının amcam Toby'nin zihninde yol açtığı durum, dul bayan için kaçırılmaması gereken bir fırsat yaratmıştı. Taarruz kararı alındı. Bu kararın alınışını amcam, Toby'nin onbaşıya öncü küreğini kazmayı ve diğer askeri levazımatı Dunkirk'ün durduğu yerden kaldırıp götürmesini emretmesinin de katkısı oldu. Onbaşı emri yerine getirmiş, savaş alanı temizlenmişti. Düşünün efendim, savaşırken olsun, yazarken olsun ya da insanın kafiyeli ya da kafiyesiz yapacağı herhangi bir şey için belli bir plana bağlı kalması ne kadar anlamsız. Eğer bir plan bütün koşullardan bağımsız olarak altın harflerle nakşedilmeyi hak etmiş bir plan varsa dünyada, Gotham'ın, efsaneye göre Gotham köylüleri Kral John'un bir ziyaretinin külfetinden kurtulmak için kraliyet görevlileri köylerine geldiğinde suda yılan balığı boğmak gibi işlerle meşgul görünmüşler. Kral da bunun üzerine köye uğramamak için yolunu değiştirmiştir. Arşivlerinde demek istiyorum. O da Bayan Wadman'ın amcam Toby'ye nöbetçi kulübesinde plan aracılığıyla saldırma planıdır. Bu kesişme noktasında asılı duran plan Dunkirk'ün planı olduğundan, Dunkirk'ün hikayesi ise keyifli bir hikaye olduğundan Bayan Wadman'ın uyandırması gereken her türlü izlenime aykırı düşmekteydi. Dahası eğer üstüne gitse nöbetçi kulübesinde uygulayacağı saldırıdaki parmaklar ve eller manevrası Trim'in hikayesindeki güzel Begun'inkilerden yanında öylesine anlamsız kalmaktaydı ki artık böyle bir manevrayla saldırıya kalkışmak her ne kadar daha önceleri başarılı olmuşsa da artık uygulanabilecek en acımasız saldırı yöntemi gibi görünmekteydi. Ah, kadını rahat bırakın, bildiği gibi halletsin. Bayan Wadman sazdan yapılmış kapıyı açarken dehasının önüne yepyeni olanaklar seriliverdi. Anında yepyeni bir saldırı yöntemi geliştirdi. 24. Bölüm. İyi göremiyorum yüzbaşı Shandy, dedi Bayan Wadman. Amcam Toby'nin nöbetçi kulübesine yaklaşırken keten mendilini sol gözüne götürerek toz ya da kum ya da başka bir şey bilemiyorum. Gözüme kaçtı, bir bakar mısınız? Hayır, gözümün akında değil. Bayan Wadman bunu söylerken amcam Toby'nin yanına iyice yaklaşmış, onun üzerinde oturmakta olduğu sıranın kenarına ilişivermişti bile. Bu yüzden de Bayan Wadman'ın gözünü incelemek için amcamın ayağa kalkmasına gerek kalmamıştı. Bakar mısınız lütfen, dedi Bayan Wadman. En iyi yürekli adam. O gözün içine kukla seyreden bir çocuk masumiyetiyle baktın ve senin canını acıtmak düpedüz günah sayılmalıydı. Bir adam kendi iradesiyle bu türden şeylerin içine bakmayı seçmişse söyleyecek lafım yok. Ama amcam Toby'nin böyle bir niyeti yoktu. Onun için de şahadet ederim ki Haziran'dan Ocak ayına dek, yani havanın hem sıcak hem de soğuk olduğu zamanlarda bir kanepede Trakyalı Rodobinki, Rodop Trasya tam inevitabili fascuna instructa tam exacta oculus intenius atrex ut sin illam quis indice der fieri non posse quin caperetur. Kim söylemiş bilmiyorum. Stern'ün dipnotu. Rodopis yaklaşık İsa'dan önce 1600'de tanınmıştır. Rodopis yaklaşık İsa'dan önce 600'de tanınmıştır. Ünlü Grek fahişe. Kullandığı atfın çevirisi Burton'ın Anatomi Melankolisi'nin 3.2.3.3 bölümünde yer aldığı için Stern'in de gayet iyi bildiği gibi atıf Heliodoros'a aittir. Trakyalı Rodopis gözlerin bu sessiz retorikin de öylesine ustasıydı ki herhangi birine Der Kaliseris bir bakış atsa o kişi neredeyse büyülenir ve imkanı yok ondan kaçamazdı. Kadar keskin bir gözün yanında oturur, gene de bu gözün siyah mı yoksa mavi mi olduğunu bilemezdi. Mesele amcam Toby'nin o gözün içine bakmasını her nasılsa sağlamaktı. Bu mesele halloldu ve onun elinde piposu küllerini oraya buraya saçaraktan baktığını ve baktığını, sonra gözlerini ovaladığını, sonra bir kez daha Galile'nin güneşin yüzeyinde bir leke, Galile'nin güneşin yüzeyinde saptadığı lekelere ilişkin Kopernikus kuramını da destekler nitelikteki eseri 1613'te Historia Demonstrazione Intorno alle Macchie Solari adıyla yayımlanmıştı. Ararken baktığından daha dikkatli ve iyi niyetle bir kez daha baktığını adım gibi biliyorum. Nafile, bir uzvu harekete geçiren bütün güçler adına dul bayan Wadman'ın sol gözü, sağ gözü kadar parlak ve ışıltılı, o gözde ne bir toz, ne kum, ne çöp, ne de bir başka nesne görebildi. Orada hiçbir şey yok, babamın sevgili kardeşi. Orada alev alev yanan ve her bir yandan senin gözünde aynı ateşi yakmaya çalışan lezzetli bir ateşten başka hiçbir şey yok. Eğer şu toz zerrecini görebilmek umuduyla bir kez daha bakarsan, sevgili Toby amca, hapı yutarsın.